Radyo Sputnik. Çok kutuplu dünyanın çok sesli haber radyosu. Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Merhaba sevgili futbol severler. Bir Veri Maç programıyla daha sizlerle beraberiz Radyo Sputnik'te. Ben Ata Arslan.
Ben Serhat Ayan.
Bir üçüncümüz vardı her zaman, Çağlar Öner. Kendisi biraz tabii hastalık, rahatsızlıkla boğuşuyor, mücadele ediyor. Bir sürpriz de yapabilir, belki katılabilir, bilmiyoruz ama şimdiden eğer bizi duyuyorsa selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım kendisine. Dünya Kupası.
Kendisi trendleri yakından takip ediyor, o yüzden grip trendini de yakaladı.
Evet, evet, aman hastalık kol geziyor yine, her zaman olduğu gibi, son yıllarda olduğu gibi. Ne olur kendinize dikkat edin diye bir not da düşmüş olalım. Şimdi biz futbola dönelim, sporu konuşuyoruz. Dünya Kupası'nı bir ay boyunca konuştuk. Nihayetinde artık bitti. Tam 64 maç geride kaldı. Pazar günü de gala gecesiydi. Saat 18'de final maçı oynandı. 90 dakika yetmedi, bir uzatmalar. O da yetmedi, penaltılar derken neredeyse 3 saatlik bir futbol ziyafeti yaşandı. Pazar günü Katar'da 2022 Dünya Kupası'nda. Öncelikle finali konuşacağız. Daha sonra turnuvanın genelini değerlendireceğiz. Bakalım en iyi 11 nasıl şekillenmiş? Kimler gol krallığında öne çıkmış? Kimler hangi ortalamaları tutturmuş? Hangi takımlar sürprize imza atmış? Hangi takımlar beklentileri karşılamış? Ve tabii oyuncular bazında, yıldızlar bazında da bahsedeceğimiz birçok isim de olacaktır. Ama öncelikle Serhat abi, senden şöyle bir genel değerlendirme alayım. Açılış cümleleri, daha sonra finalle başlayalım biz konuşmaya.
Valla en genel değerlendirmesini sevgili Ata, bu işler başlarken hep şu korkumuz vardı. Ya Katar'da yapılıyor, ya ilk defa, hani sezon ortasında yapılıyor. İnsanlar buna alışkın değil, seyirciler de buna alışkın değil, futbolcular da alışkın değil. Ne yapacağız, burada başımızdan neler geçecek diye korkuyorduk hep beraber. Ne çıkar acaba karşımıza diye. Ya ben şükrediyorum, güzel şeyler çıktı karşımıza. Rekorlar çıktı, kahramanlar çıktı, bırakanlar çıktı. Ve enteresan bir kupa seyrettik, iyi ki de seyrettik dediğimiz bir kupa oldu benim tarafından bakınca.
Beklediğimize değdi. Kış aylarına rastlasa da futbol futboldur deyip izledik ekran başında. Şunu merak ettim şimdi, 64 maç oynandığını söyledim. Tabii ki %100 bunu canlı olarak izlemek mümkün değil. Hele ki bizim başka tabii meşguliyetlerimiz de oluyor. Bir yandan da mesai saatlerine de denk geldiği için bazı maçları göz ucuyla takip etmek durumunda kaldık.
Programa denk geldi ya.
Programa başka, denk geldi.
Mesaiyi bırak, bu programa denk geldi yani.
Aynı anda neredeyse maçı da anlatacaktık biz. Saat 13 seansında birkaç maç bizim programımıza da rastladı, denk geldi. Bunun kaçta kaçını izlemişsindir sence tahminen?
4/3'ünü rahat izlemişimdir.
Ben de öyle.
Canlı şekilde yani. Hani değil, banttan değil. Canlı şekilde 4/3'ünü izledim.
Yani
benim için çok verimli bir Dünya Kupası'ydı aslında. Daha önce bu kadar, bizim katıldığımızda dahil olmak üzere bu kadar çok izlediğimi zannetmiyorum.
Aynen öyle. Benim için de oran %75 ile 80 arasıdır. Bunların bir canlı izledik ama tabii izleyemediklerimizi de banttan takip ettik. Özetlerle pekiştirdik. Böyle güzel bir turnuva geçirdik. Aslında Katar biraz şüphe bulutlarının yoğun olduğu bir futbol mevsimine denk geldi ama bazı gri anları olsa da sonuç itibariyle iyi bir turnuva mıydı? Evet, bu cevabı rahatlıkla evet cevabını verebiliriz diyelim. Şimdi Arjantin-Fransa 3-3 bitti bu maç. Daha sonra penaltılarla, yani 4-2'lik skorla gülen taraf tangocular oldu. Messi'li Arjantin oldu. Bu maç öyle bir maçtı ki hangi mavinin kazanacağının belli olacağı bir maçtı. Açık mavi mi, koyu mavi mi? Hangi çift yıldızlı takımın gülen tarafı olacağının belirleneceği bir maçtı. Hem Arjantin hem de Fransa daha önce iki kez Dünya Kupası elde etmiş olduklarından dolayı armalarında iki yıldızı barındırıyorlardı. Ve bir yıldızı daha ekledi Arjantin, toplamda üç yıldızla bir takım oldu. Bunu dünyaya ilan etti. Bu maç aynı zamanda hangi M'nin galip geleceğinin de belli olacağı maçtı. Yani baş harfinde M bulunan iki süper yıldız. Biri Messi, biri de Mbappe ve nihayetinde yine gülen taraf Messi oldu, Arjantin oldu. Bu maç genelinde neler söylemek istersin? Senin için en vurucu notlar neydi? Hangi istatistikler göze çarptı? Şöyle bir başlayalım finale.
Hızlıca başlayayım ben o zaman. Ya maçı başından baktığımızda ben ne bileyim Fransa daha şanslı görüyordum Fransa'yı. Fakat maçın başladığı dakikalardan itibaren Arjantin'in ne kadar baskılı, ne kadar enteresan ve akıllı oyun oynadığını gördüm. Resmen teknik direktör başarısıydı bu. Zaten rakamlara gireceğiz birazdan. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim ben, maç devam ederken Arjantin'in birazcık hani Güney Amerikalıların sahip olduğu lakaytlığa doğru kaydığını görünce şu tespiti yaptım. Dedim ki eğer Fransa şu ana kadar bir tane bile şut çekmedi, gerçekten de ikinci yarının ortalarına kadar isabetli şutu yok Fransa'nın. Eğer bir tane gol atarsa o bir tane gol olmaz, en az iki tane gol olur dedim. Nitekim hani evde ev ahalisiyle beraber seyrediyorduk, herkes böyle Arjantin tutuyor. Aman aman aman abi dediler, fakat hakikaten dediğim gibi oldu. Fransa ilk golü attıktan hemen sonra ikinci golü attı ve o lakaytlığın cezasını az daha çok pahalıya ödüyordu Arjantin. Ama hani bir şekilde sıyrılmayı bildi. Messi hakikaten de takımı organize etti. Kolundan bacağından tuttu ve yukarılara çekti. Bu arada şunu gördüm ben. Dünyada Fransa'yı tutan bir tek Fransızlar varmış.
Fransızlar
gerçekten
bu
inanılmaz yani.
Yalnız kaldılar aslında dünyanın geneline düşünecek olursak. Herkes sanki bir Arjantinli gibi.
Bu nasıl bir sevinmezlik ya. Evet ya, nasıl bir nefrettir bu Fransa
i̇şte
nefreti.
İşte bu antipati için bir öz değerlendirme yapmaları gerekiyor. Şapkayı önüne koymaları lazım. Niye böyle oldu diye acaba?
Macron'un orada öyle zıplayıp durmak yerine Mbappe ile kendiyle konuşturmaya çalışmak yerine bunları düşünmesi lazım gibi geliyor bana.
Ya kendi basını bile Cumhurbaşkanlarına o kadar öfkedi ki ya, çok utanç vericiydi. Yani bu hareketlere hiç gerek yoktu. Başlıkları atmışlar Emmanuel Macron için. Ya bir gol attı, üstünü başını yırtacaktı neredeyse. Enteresandır mesela, Arjantin devlet başkanı yoktu şeref tribününde. Katar'a gitmedi. Maçı yerinde izlememeyi tercih etti. Tabii şuna da yorumlar yapıldı. Acaba Arjantin'de enflasyon, ekonomik gidişat biraz bizi de andırıyor. Benzer durumlar var. Acaba tepki çekmemek için mi, böyle bir masrafa girmemek için mi diye bir tercih yapıldı. O da enteresan.
Biz onlardan kötüyüz ama bizim Cumhurbaşkanımız yani, oradaydı zaten. Evet. Şeyden konuştu.
İşte yani bu,
o da oraya gidip Elon Musk'la konuştu.
Yani bu da tabii söylenecek çok şey var da evet, biz sportif açıdan değerlendirmelerimize devam edelim. Senin söylediğin bir şey dikkatimi çekti. 68. dakikaydı, ben araya girmeyeyim, kesmeyeyim seni dedim. 68. dakikaya kadar Fransızlar rakip ceza sahasına giremedi ve ilk şutu da öyle attılar. Yani koca bir, yuvarlayacak olursak 70 dakika Didier Döşan'ın öğrencileri, talebeleri bu maçı izlemekle yetindi adeta. Biraz abartarak söylüyoruz ama durumun vahametini ortaya çıkaralım diye bu yorumu yaptım ben.
Bayağı izlediler ya, ki iki tane de oyuncu değiştirdi yani. İleriye yönelik aksiyonlar alabilmek için. Yok bana mısın demedi takım. Yani burada biraz Arjantin'in tabii hakkını vermek lazım.
Tabii
yani,
tabii, evet, tabii.
Fransızlar çok iyi değildi ama Arjantin'de hakikaten yapılacak her şeyi yaptı orada.
Yani biz 90 dakika olarak çok mu iyi bir maç izledik? Yok, hayır, ama iyi bir maç izledik. Güzel bir maç izledik ama yani Arjantin ya da Fransa'nın aman aman dillere destan bir şekilde arıza endam ettiğini söyleyebilmek çok güç bana kalırsa. Hele ki 70 dakika boyunca Arjantin tek kale neredeyse oynadı. Vallahi ben bir ara şunu düşündüm. Şöyle bir 60-65. Dakikalarda acaba başka işlerle mi ilgilensem? Tamam, bir yandan da maç açık olsun ama...
Bitti bu nasıl olsa.
Ha, bitti bu nasıl olsa diye baktım ama yani 80. dakikada oyunun seyri öyle bir değişti ki önce işte penaltı, daha sonra Mbappe'nin nefis bir şutu ve ayrıca da şu var, 90+7 miydi 8 miydi neydi tam hatırlayamadım. Kolo Muani'nin galiba bir şutu vardı. Ve Arjantin kalecisi öyle bir uzandı ki şu şey gibi evet, bilenler evet, bilir evet. Street Fighter'da Dalsın mıydı o bir karakter vardı. Kol ayak öyle bir uzadı ki beyefendi de ya inanılmaz kurtardı. Belki de maçı Fransa alacaktı. Yani öyle hikayesi bol bir maçtı. Çok güzel oldu. Kaçıranlar çok şey kaçırdı.
Arjantin ilk yarıda 3'e 4'e gidecekti ve maçın şeyini kesip fişini çekecekti aslında. Yapamadılar. Yapmadılar demiyorum. Yapamadılar bence. Onun da ceremesini az daha çok ağır çekiyorlardı yani.
Ben bu maça kadar hafta sonunda şöyle gazeteleri karıştırdım. Suudi Arabistan'ın Fransız teknik direktörü var. Biz tabii programlarca sıkça bahsettik kendisinden elde ettiği başarılar üzerine. Hervé Renard. L'Equipe galiba, evet L'Equipe gazetesine 17 Aralık'ta bir demeç veriyor. Gazeteciler soruyor, sizce Fransa neler yapmalı Arjantin'e karşı? İşte Mbappe'yi nasıl durdurabilir? Bu galibiyeti elde etmek için hangi şifreleri kazanmak gerekir diye. Şöyle kısa kısa değerlendirmeler yapmış. Ben biraz ondan da bahsetmek isterim. Messi'nin etkisini azaltmak için işte siz tabii Arjantin'i bu arada final maçına kadar tek yenen takım da Suudi Arabistan'dı. O yüzden bilhassa da gitmişler sormuşlar.
Aynen öyle.
Ve şunu söylüyor. Sağ kanada dikkat diyor. Yani Messi'nin beslendiği birçok oyuncu var. Ama özellikle De Paul'e ben olsam diyor De Paul'u özelen önlem alırdım. De Paul'le Lionel Messi arasındaki bağlantıyı keserdim. Bunu kestiğiniz zaman da rakip takımı büyük oranda zayıflatırdım diyor. Şimdi biz tabii şunu söyleyeyim. Sadece aslında Messi'ye değil tabii özel önlemler de aldık. Ben ona diyor bir sol bek, bir sol kanat, bir de orta sahayı Messi'nin üzerine saldım diyor. Böylece bayağı bir kelepçeledik onu diyor. Ve şunu da söyleyeyim, az önce söylemiştim. Rodrigo De Paul'u bayağı bir rahatsız ettik. Bu bizim işimize geldi. O önemli çünkü sağ kanatta takım adına çok iyi işler yapıyor. Ve Messi'yi de birçok baskıdan kurtarıyor. Yani bu hayat bağlantısıydı, bir nefes borusuydu adeta. Ama bu Arjantin-Fransa maçında sanırım hiç böyle dikkate almamış Didier Deschamps ki ben o De Paul ile Messi bağlantısını çok sık gördüm ve bayağı bir tehlikede yarattılar. Zaten hatırlayacaksın o kontratakla gelen gol her ikisinin de ayağına değdi ve nefis bir goldü. Öyle değil mi?
Ya aynen öyle. Messi o bir önceki maçta attığı golün aynısını, daha doğrusu yaptığı hatanın aynısını orada da yaptı. Bence o Suudi Arabistan teknik direktörünün ellerinden öpmesi lazım Fransızların ve bir sonraki şeyde onu alıp oraya Fransa'nın belki de başına getirmesi lazım. Didier Deschamps'ın yerine. Bu arada
ben
Messi demişken
çok özür diliyorum Serhat abi, lütfen, çok özür diliyorum. Şu sayısal oranları da vereyim, daha sonra sözü sana bırakacağım.
Tabii
şimdi
ki, tabii ki.
Neden sağ kanat dedi acaba Erver Öner? Ben üşenmedim, bunu da araştırdım. Şimdi 6 maç yapmıştı bu final maçına kadar Arjantinliler. İlk önce mesela Suudi Arabistan'la oynadılar ya, hücumlarının %36'sı sağ kanattan gelmiş en fazla. Yani 3 bölge ayıracak olursak, sol, sağ ve orta bölgeler diye ayıracak olursak hep Arjantinler çoğunluğunu sağ kanada yığmışlar ataklarının. Meksika maçında ikinci maç bu oran %45 sağdan ilerliyor. Üçüncü maç Polonya %42, sonra son 16 maçı Avustralya maçı %39. Çeyrek final maçı Hollanda %40, son olarak da yarı final maçı Hırvatistan'da oynamıştı Arjantin ve yine %32 gibi yüksek oranlarla hep sağ kanattan ilerlemişler. Ama bu pek sanırım kenar yönetiminin, Fransa'daki kenar yönetiminin pek göz önüne getirdiği bir değer, bir veri olmamış anlaşılan deyip ben sözü sana bırakayım tekrar.
Estağfurullah. Erver Öner, Röner Fransızca'da tilki demek, bayağı bir tilkilik yapmış, izlemiş şeyi.
Aynen öyle.
Hani çakal demeyelim, tilki diyelim ona. Kurnazlık yapmış sahiden. Ya biraz ben şeylere girmek istiyorum. Şimdi Messi diyor herkes ama Messi'de çok enteresan rakamlar var. Mesela Messi 2006-2018'de katıldığı turnuvalarda bu 12 yılda 6 gol atmış. Bu turnuvada bir turnuvada 7 gol attı. Hı hı. Yani biraz takımı gerçekten de sırtına alıp koştu. Evet. Yani geçen turnuvalarda da iyi oynamıştı. Okey, 6 gol hiç de fena değil 3 turnuva için ama yani bu turnuvada bambaşka. Bence biraz bu şekilde hakkını vermek lazım. Bu arada Messi'nin hayatında bir 13 rakamı var. Bunu ben sana söylemek isterim. O çok enteresan. Dünya kupalarında 26 maçta 13 gol atmış.
Evet.
Copa Amerika'da 34 maçta 13 gol atmış. Bu Lig 1'de Fransa'da 39 maçta 13 gol atmış.
13, yani onun için uğursuzluk değil, uğur getirmiş galiba.
Evet, yani 13 bayağı almış götürmüş yani. Evet. 13'e kadar rahat geliyor yani, böyle bir gelebiliyor gibi bir şey var. Bu arada işte hani Messi'nin gol attığı zamanlara bakacak olursak, bu 7 golü nasıl attığına, grup maçlarında attı. İlk 16'da attı, çeyrek finalde ve yarı finalde ve finalde attı.
Evet.
Bunu da başaran ilk futbolcuymuş.
Hiç boşu yoktu yani.
Her aşamada bir tane gol atan ilk futbolcu olmuş. Ve şöyle bir yine bir şey var. Dünya Kupaları finallerinde 34 yaşın üstündeki oyuncuların gol atması durumu. Hı hı. 1930 ile 2018 yılları arasındaki 74 maçta 74 golün İki tanesi atılmış. 34 yaşın üstündeki insanlarda 2018'e kadar 2022'de 2 gol atılmış. Yani hani baktığında 88 senede 2 gol, 1 senede 2 gol gibi
bir seneye sadece durum var. Gol sığmış.
34 yaşın üstündekilerin senesi oldu bu diye bir hatırlatma yapıyor bu arada şeydi. İstatistikçiler.
Ya günümüzde şimdi 34 yaş, 35, 36 aslında çok da yaşlı gözükmüyor. Belki bundan böyle bir nasıl söyleyeyim ben sana 70'ler 80'lerde düşünsek ya futbolcuların bir kısmı hemen o yaşlarda bırakıyordu öyle değil mi? Zaten hafif bir sakatlık yaşadıkları an.
31, 32'de bırakıyorlardı. Taş işte atlasa. Metin Tekin filan böyle hani evet. Gözümüzün önünden geçti. Rıdvanlar, şunlar bunlar. Hiç 35 doğru düz gören kaç kişi vardı ki? Yani hani 33, 34'ü gören vay be diyorduk. Helal olsun büyük adam ne oynadı ne bakmış kendine diyorduk. Şimdi 39 yaşındaki Atiba bıraksın mı diyenlere millet şey yapıyor. Abi nereye bırakıyor deli misin daha o götürür o diyor.
Daha yeni başladık diyecekler neredeyse.
39 yaşında adam yani ya, dede olmuş yani.
İnanılmaz inanılmaz. Hele ki o Cristiano Ronaldo belki bahsederiz sohbette bir değiniriz. Öyle bir vücuduna bakıyor ki tabii teknolojik gelişmelerden de bilimlerden de faydalanarak gerçekten de şapka çıkarılacak vaziyette performansı. Şimdi biz az önce ilk yarıdan bahsetmiştik. Teknik direktör Ersun Yanal'ı ben bir izledim. O ilk yarıdaki oranlara da dikkat çekmiş. Ben onu aktarmak isterim. Şöyle bir altını çizelim.
Tabii ki.
Çünkü ilk yarıda niye biz yoktu diyoruz Fransa sahada. İstatistiklerin bakın nasıl yansıyor. İlk yarı 2-0 Arjantin lehine bitmişti. Toplama oynama oranlarında %60'a 40. Arjantin üstün. Şut sayısında 6'ya 0. Arjantin 6 şut çekiyor. Fransa'nın hiç şutu yok. Rakip ceza sahasında topla buluşmada Arjantinliler 8 kez gidiyor. Fransızlar hiç gidemiyor. Yine 0 bu hane. Pas isabetinde biraz tabii denge var gibi durum. %88 Arjantin, %77 Fransa. Ama en acıklı noktası da şu. Gol beklentisinde Arjantin ilk yarıda 1,56 iken Fransa yine 0. 0,00 olmuş. Şimdi maçta şunu söyleyeceğim bir de ilk 11'leri görüyoruz. İşte o esame listesi eskilerin deyimiyle. Burada 4-4-2'deydi Arjantin. FIFA tarafından verilen o listede evet. İlk 11'de. Di Maria'yı biz sağ açıkta gördük. Ama oyun şöyle bir geçti. Ben bir 10. dakikada Twitter'dan da yazdım. Scaloni Di Maria'yı gitti aldı. Forvet'e, sol forvet'e koydu. Hemen Messi'nin yanına. Yani orada birden üçlediler orayı ve orta sahada üçledi. Daha da bir dinamik oldu. Arjantin zaman zaman da üçlü savunmaya geçti. Genelde dörtlüydü ama üçlü savunmaya geçti. Yani futbolda artık işte 4-4-2 mi, 3-4-3 mü, yok 3-5-2 mi? İşte biz onunla başlayalım, onunla bitirelim yok. Sürekli aynı bunu Jorge Jesus'ta da görebiliriz Fenerbahçe'sinde. Sürekli değişen, rakibi şaşırtan, sürpriz sonuçların olmasına sebebiyet veren taktiksel ve stratejiksel savaşlar oldu. Satranç oyunları oldu, akıl oyunları oldu. Bu da gözle göründü. Fransa'da ise durum nasıldı? Onu da L'Ekip şöyle bir analiz etmiş. Fransa'da ise 4-3-3 ile başladılar. 1 ile 41. dakika arasında Dembele, Giroud ve Mbappe vardı. Hücum üçlüsü. Daha sonra 41 ile 71. dakikada formasyon değişmedi ama isimler değişti. Oyuncu değişiklikleriyle beraber Kolo Muane girdi. Lilian Thuram'ın oğlu Marcus Thuram girdi. Bu sefer ortada da Mbappe vardı. Yani şöyle bir radikal önlemler aldı Didier Deschamps. Yani koca bir 70 dakika izlemek durumunda kaldı. İşte oyuncu değişiklikleriyle neden
ama
sonra
Dembele'yi erken aldı mesela. Dembele'nin Giroud'u çok erken oyundan aldı.
Onu erken aldı ama biz sahaya yansımasını bunu niyeyse geç gördük. 71 ile 120. dakika arasında ise 4-4-2 ile oynadı. Defans bayağı gene bir değişti. İşte Varane girmişti Konate yerine. Kunde yerine de Disasi girdi. Kamavinga vardı sol bekte. Ortada ise Tchouaméni ile Rabiot vardı ama Rabiot çıktı Fofana girdi. İşte Kingsley Coman geldi. Turan biraz daha geriye çekildi. En ileri uçta ise Kolo Muani ile Mbappe vardı. Böyle bir taktiksel değişmeler oldu. Son olarak da şunu söyleyeceğim lafı fazla uzatmadan. İlk yarıda Mbappe'nin sadece ve sadece 11 kez topla buluşması benim dikkatimi çekti. Bir takımın adeta yarısı olarak adlandırılabilecek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bir süperstardan bahsediyoruz. 2018'in son Dünya Kupası'nın şampiyonu olan kadronun en önemli parçasından bahsediyoruz. Ve buluşa buluşa 11 kez topla buluşmuş. Buna karşılık rakipteki Lionel Messi'nin 8'i kendi sahasında olmak üzere toplamda 30 kez topla buluştuğunu söylemek de bir hayli enteresandı bana göre. Başka neler var sende? Ne söylemek
başka
istersin?
Başka şunlar var mesela. Bana enteresan gelen şey oydu. Mesela şeyin attığı golde, Mbappe'nin ilk golünde takımın hiçbir şeyi dahli yoktu buna bence. Ya bayağı Mbappe kendi bilgi becerisi ve hırsıyla attı onu.
Evet.
Ve şey yarattı. O öyle bir yaratım olmasa onların atabileceği de yoktu bu arada bence yine. Bu arada Fransa için bir istatistik vermek istiyorum. Fransa penaltı içinde olmayan gol beklentisi. Yani XG diyoruz ya.
Evet.
XG'lerde Fransa'nın gol beklentisi dünya, bütün dünyanın önündeymiş. 11.9'la.
Bu turnuvadaki yani değil mi?
11.9'la. Yani Arjantin'in de ortalaması 0.40'mış. Penaltısız.
Penaltısız. Bu. Evet, evet.
Hep penaltı atıyor ya Arjantin. Yani sonuçta bayağı penaltılarla geldi Arjantin buralara yani.
Tabii tabii. Onların çok yardımını aldı işte. Çeyrek final aşaması olsun, final aşaması olsun. Daha sonra grup maçları falan. Bayağı bir yardımcı
aynen
oldu.
Öyle.
İtici
aynen
güç
öyle.
Oldu onlar için.
Yani şöyle bir enteresan bir şey var yine. Bu maçı şöyle önemliydi. Brezilya 5 kere kupayı aldı. Almanya ve İtalya 4'er kere aldı. Hangisi alırsa alsın bu rakiplerden hangisi alırsa alsın 3. kupası olacaktı. Fransa'nın da Arjantin'in de
evet.
Arjantin aldı 3. kupayı götürdü. Bence bu değişik bir şeydi.
Hı hı.
Bu arada Fransa açılış golünü ilk kez yemiş final oynadığı maçlarda. 98, 2006 ve 2018'den bahsediyoruz. Onlar da dahil olmak üzere ilk kez açılış golünü yemiş. İlk golü yemiş.
Evet.
Hani hep gol atan takım oluyormuş. Ama burada yemiş ve direkt elenmesine bir sürü buna bağlayan şeyler var. Yani Fransa hani şey takımı değil, böyle baskılı oynayıp da o golü çıkartabilecek takım değil. Şeyi açıklamaları geliyor. Bendeki şimdilik istatistikler bu. Sen devam et, ben yine bir şeyler vereceğim.
Tamam. Yani Fransa'nın kadro itibariyle onca sakata rağmen, işte eksiğe rağmen, hastalıklara rağmen Fransa'nın çok daha fazla katkı sunmasını beklerdim. Burada bir hayal kırıklığı oluştu benim için Fransa yanında. Şimdi sen tarihi istatistiklerden bahsettin. Ben de şunlara ilave yapmak isterim.
Tabii ki.
1982'den bu yana, şimdi şampiyonlar bazında biz bakacağız olaya biraz bu pencerede. 1982'den bu yana şampiyon olan her takım bir ikinciyi daha görmüş ileriki aşamalarda. Nasıl mı? Şöyle, 1982'de İtalya şampiyon oluyor. Daha sonra bunu 2006'da bir daha tekrarlıyor. 1986'da Arjantin şampiyon oluyor ve tabii daha sıcağı sıcağına bu yıl tekrarlamış bulunuyor Arjantinliler. 1990'a gelelim, şampiyon Almanya'ydı, bir kez daha 2014'te oldu. 1994'te Brezilya'ydı, bir kez daha şampiyonluğa 2002 yılında erişebildiler. 1998'de Fransa'ydı ve tam 20 yıl sonra Fransızlar yeniden şampiyon oldular. Buraya dikkat, 2010'da İspanya şampiyondu. Çok yakın bir zamanda acaba önceki 5 takım gibi yine İspanya'da aynı bir başarıyı gösterecek mi? Merakla bekliyorum. Bu da enteresan bir denk geliş olmuş benim açımdan. Bir de şöyle bir durum var. Paris Saint-Germain. Bu takımdan evet. da bahsetmek isterim. Serhat abi, kim bu takıma gelirse hemen ertesi yıl dünya şampiyonu oluyor. 2001'de Ronaldinho gelmişti Paris Saint-Germain'e. Bir sene sonra 2002'de dünyanın en büyüğü oldu. 2002'de Dünya Kupası. 2017'de Mbappe gelmişti Paris Saint-Germain'e ve 2018'de dünya şampiyonu oldu. 2021'de Messi geldi ve 2022'de dünya şampiyonu oldu. O yüzden bayağı o bahtı açık durumu diyebileceğimiz bir takım Paris Saint-Germain, Fransa'nın dev kulübü. Böyle bir enteresan notu da dinleyicilerimize aktarmak istedim.
O zaman hemen Paris Saint-Germain'e bir oyuncu gönderelim buradan yani.
Hemen.
Bir şey yapalım.
Yani bizim
böyle olmayacak yani.
Boş bırakmamak lazım. Nasıl işte bizim futbolculardan Lille çok giden oldu. Çok da uzak değil. Yine bu ligdeki başka bir takım Paris Saint-Germain'e de umarız kısa bir zamanda oyuncularımız gitme başarısını gösterirler diye de temennimizi sunalım.
Bu arada Mbappe konusunda bir şey söylemek istiyorum ben izninle. Mbappe şeyden beri, modern Dünya Kupası başlangıcından beri belki de hani 7 gol atarak böyle bir enteresan bir tarih yazdı.
Evet.
Ronaldo 2002'de 8 gol atmış. Mbappe onun ardından geliyor 7 golle. Hani başarısının ne kadar büyük olduğunu söylemekte fayda var. Dünya Kupası finallerinde 3 gol atan, hat-trick yapan kimlermiş? Bunları hatırlayalım istedim izninle.
O da merak uyandırıcı tabii.
Evet evet, ilk bunu yapan Pele.
Hı hı.
İkincisi Joe Forst. Evet. Üçüncüsü Vava. Dördüncüsü Zinedine Zidane tabii ki. Hı-hı. Muhteşem adam.
Efsanevi yani. İnsan.
Evet. Efsanevi Zidane. Ve beşincisi Mbappe. Yani 3 gole taçlandır. Yani gerçekten de Dünya Kupası finali gibi bir şeydi. 3 gol atmak için çok büyük futbolcu olmak
tabii,
lazım.
Tabii hiç şüphesiz.
Hakikaten Pele ve Zidane olmak lazım yani.
Yani şimdiden o anıtsal, o abidevi kavrama ulaştığını düşünüyorum Mbappe'nin. Kimileri belki biraz daha durun bakalım. Yaş henüz 23-24 diyorlar ama yani 19 yaşında sen ilk şampiyonunu elde et Dünya Kupası'nda. Sonra da 23'ünde bir kez daha final oyna. Ama finalde kaybet. Olsun, hiç de önemli değil bana kalırsa. Ve önünde hala upuzun bir kariyer bekliyor. Mbappe yeniden...
23 yaşında mı ya, değil mi?
Tabii 23 yaşında yeniden bu sahnelere gelmesi, erişmesi, ulaşması işten bile değil bana kalırsa. Kylian Mbappe'nin...
1934'ten beri 8 maç, 8 Dünya Kupası finali uzatmaya gitmiş. Bu çok anlamlı geliyor bana, 1934'ten beri 8 olması. Çünkü 2000'den bu yana... Evet. Yine 4 maç gitmiş yani. Hı hı. Hani 2000 ile 1934 arasında 4 maç, 2000'den sonra 4 maç gibi enteresan bir şey var.
Şimdi bu maçtan sonra da şöyle tartışmalar var. Bilmem katılır mısın? Ya bu muhteşem bir finaldi ve hatta bütün Dünya Kupaları tarihindeki en iyi finaldi. Hatta onu finali de geçmişler. En iyi maçtı. Sen bu tartışmalara katılır mısın?
Yok.
Ya böyle maalesef değil, değil mi?
Ne finaller seyrettik. Yani herkes, şimdi şöyle bir şey vardır. İnsanlık kendini anlatırken daima kendi yaşadığı zamanı en kötü zaman olarak, kendi seyrettiği maçı en enteresan maç olarak, kendi istatistiklerinde en büyük istatistikler sayar. Hı-hı. Allah'tan veri maç var. Biz hani rakamlarla
tabii
konuşuyoruz.
Tabii.
Rakamlarla veriyoruz. Abi yok, öyle değil. Öyle değil. Evet. Tamam. Çok gol atılması enteresan, uzatmaya gitmesi enteresan, arkadan birinin gelmesi, yetişmeye çalışması ama yetişememesi enteresan. Yetişse de enteresan olur, yetişmese de enteresan olur bu arada. Ama yani tarihin en büyük maçı, yani kusura bakmayın da bir Hollanda maçı var, Cruyff'un oynadığı.
Yani.
Hani onlar falan varken ya bu maçların esamesi okunmaz. Yani o zamanki atmosferi, gerilimi, o maçın içinde yaşananları falan, eğer bir işiniz düşerse bakın Cruyff'un hayatına. Hı-hı. Ondan sonra konuşalım. En enteresan maç buyu.
Şimdi İspanyol Marca gazetesi bugün bazı örnekler vermiş. Senin de anlattığına benzer bir şekilde. Mesela tamam, buna en iyi diyorsunuz da peki 1950'deki Uruguay-Brezilya finalini biz ne yapalım? Tam 170 bin seyirci canlı canlı izledi o maçı. Golsüz geçen ilk yarının ardından ikinci yarı işte ilk dakikalarda Brezilya attı. Daha sonra beraberlik, sonrasında da Uruguay bir gol daha atarak ikinci kupasını kazandı. 7-1'lik Brezilya-Almanya maçı var. Ya bu çok olağanüstü bir maçtı. İlk yarı 5-0 bitmişti. Ve goller böyle yağmur gibi arka arkaya gelmişti. İyi bir oyun da sunmuştu Almanlar. Yani koskoca Brezilya'nın bu hale düşeceğini herhalde dünyada bir Allah'ın kulu tahmin etmezdi diye düşünüyorum.
Yok,
1954'te bu maçları izlemedik ama araştırmasını yapıyoruz en azından. İstatistiklere şöyle bir göz gezdirebiliyoruz. 1954'te Bern mucizesi olarak adlandırılan bir maç var. Grup aşamasında o turnuvada, hatta bizim de ilk kez katıldığımız Dünya Kupası 1954'te Macaristan gruplarda Almanya'yı 8-3 yeniyor. Ve daha sonra bu iki ekip finalde bir kez daha karşılaşıyorlar. Ama Almanlar 3-2 galip gelmesini başarabiliyor. Ve izleyenler bu maçında bir hayli zevkli olduğunu söyleyebiliyorlar. Goller de arka arkaya gelmişti. Bir de son olarak şöyle bir
örnek var. Ya o çok acayip Dünya Kupası. Hı-hı. Ama hani o Dünya Kupası'nı hatırlatmakta fayda var. Bizim de katıldığımız Dünya Kupası'nı. Arkadaş biz gidiyoruz bir takıma, Güney Kore'ye 7 tane atıyoruz. Almanya'dan 8 tane yiyoruz. Onları 2 tane şey atıyoruz falan gibi. Ya böyle hani atan çok atıyor, yiyen çok yiyor falan gibi enteresan bir şey yani.
Sanki 5'ten aşağı atanı cezalandırıyorlarmış gibi bir durum var. Ha, yani mutlaka evet bol gol yani geçiyor. Bir de son olarak 1970'i hatırlatmışlar. İtalya Batı Almanya'yı 4-3 ile geçmişti. Bu maçı, bu yarı finali 100 yılın maçı olarak adlandırmıştı gazeteler. O tarihlerde Meksika'da düzenlenmişti bu turnuvada. 90 dakikası 1-1 bitiyor ama... uzatma dakikalarında toplam 5 gol oluyor. Şimdi biz uzatma dakikalarında 2 gol izledik,
evet,
ya. Burada 5
evet,
gol oluyor
evet,
kardeşim. Yani öyle böyle değil. Daha sonra finalde de yine güzel bir maçtı. İtalya Brezilya'yı 4-1 ile yeniyor. Bir başka Brezilya'nın daha hayal kırıklığıyla biten maçı. Yani bunların hepsini hesaba katmak lazım. Şimdi benim tersimde düşünen insanlar da ama işte romantiksiniz, siz de çok fazla eskiye gidiyorsunuz diye eleştirilerde de bulunabilirler. Bulunuyorlar da şu dakikalarda ama işte bu tarihin tozlu sayfalarına da arada bir karıştırmak gerekir diye düşünüyorum, bilmiyorum.
Aynen öyle. Şimdi... bu arada kalecilere ben gelmek istiyorum izninizle.
Ona da konuşalım, eldivenleri konuşalım, evet.
Evet evet evet. Şimdi Loris böyle acayip kaleci, süper kaleci biz de söyledik. Ama penaltılarda o kadar da süper kaleci değil. Şimdi şeydeki hayatında, milli takımdaki hayatında 25 tane penaltı atmışlar ona. 20 tanesini kurtarmış. Bir tanesi, özür dilerim, 20 tanesini yemiş. Bir tanesi dışarı çıkmış. Kendi kurtardı 4 tane. Yani hani Loris penaltılar konusunda bambaşka falan diye öyle değil. Atanları gördük zaten Fransa'da. O atanlar da böyle süper über değillerdi. İki tane kaçırdılar sonuçta. Ama Arjantin atarıyla tutarıyla iyiydi bence.
Evet.
Atanı da iyiydi, tutarı da iyiydi Arjantin.
Başarılıydı. Doğru, haklısın.
Bu arada Fransa'nın mesela 3 kez Dünya Kupaları'nın finalinde oynadı biliyorsunuz. Hani 3'se 2 penaltılarda yenilmiş. Daha önce bir kere Arjantin'e şey, yani şu anda tabii ki hani Arjantin'e yenildi. Daha önce 2006'da da İtalya'ya yenilmiş. İtalya'ya penaltılarda kaybetmiş.
Evet. Bu da güzelmiş. Bu da iyiymiş. Evet. Peki. Bunu da böyle bir not olarak iliştiriverelim. Dinleyicilerimizin dikkatine sunalım. Bir de hep Messi tabii konuşuyoruz. Yani övgüler sabaha kadar düzsek bitmez. Ama Red gazetesindeki bir not benim bayağı bir ilgimi çekti. Deniliyor ki gazetede, Arjantin'in süper yıldız Lionel Messi neden durdurulamıyor? Kendinden 15 yaş küçük ve 15 santimetre daha uzun olan Guardiola ve diğerleri Messi'nin denklemini çözemiyor, işte yanıtı demişler ve bazı isimlere başvurmuşlar. Dünyanın önde gelen liglerine atletizm koçu olarak danışmanlık veren Jonas Tavia Dudu isminde bir futbol adamı diyor ki, aslında Messi anatomik olarak yön değiştirmek için tasarlandı. Uzun bir vücudu ve kısa bacakları var. Bu da çevik olmak için yaratıldığı anlamına geliyor diyor. Mesela Joško Gvardiol, Hırvatistan'ın stoperi, 1.85 metre. Evet. Uzun bir savunmacı için bu çeviklikte başa çıkmak hiç de kolay değil. Özellikle Messi gibi hız ve yön değişikliği kusursuz bir oyuncuya karşı. Kısa olması ağırlık merkezinin çok daha iyi olduğu ve dönmesinin çok daha kolay olduğu anlamına geliyor diyor. Ve son olarak da Messi'nin 3 denklemden oluştuğunu söylüyor. Buna göre şu 3 parçada böyle sıralanmış bir donanım. Yani kaslar, eklemler ve fiziksel özellikler. 2 yazılım, beyin algısı, eylem ve karar verme. 3 sinir sistemi. Yani yazılımın donanımlara bağlanması. İşte bu 3 özellik bize şunu anlatıyor diyor. Messi tüm bunları kusursuz bir şekilde birleştiriyor ve oyununda en iyisi olmayı başarıyor demiş bu süperstar için. Bakalım bir sonraki Dünya Kupası'nda 2026'da görebilecek miyiz? Ne olursa olsun Atiba gibi, ama 10 dakika süre alır, ama 30 dakika süre alır, bir futbol sever olarak şöyle bir son dansını esas 2026'da yapmasını ben çok isterim.
Takımın başında olması bile enteresan olur tabii ya. Yani takımla beraber oraya gelmesi, hani kupa alamasa bile takımı sahaya çıkartması bile enteresan olur. Ya bu arada şeyi söylemek istiyorum ben. Messi'nin hani bir şutu vardı, hatırlarsın maçta. Joris böyle bayağı zor çıkarttı Fransa kalecisi.
Uzatma dakikalarına doğruydu galiba, değil mi?
Ya böyle böyle çotonk ses, evet, geldi, evet. Yani böyle ses getirdi. Bence o gol olsaydı çok büyük efsane olurdu.
Nefis
Messi.
Olurdu.
Daha
nefis.
Da efsane olurdu yani. Ya çünkü hani şimdi penaltılardan falan gördük, asistini gördük falan, okey tamam. Ama yani o şut, o akıl dolu şut girmiş olsaydı çok acayip bir yeni bir efsane bakış açısına doğru. Sahip olurduk.
Doğru. Yani o da yüreklerimizi ağzımıza getirmişti. Gol diye herhalde bir ara ayağa kalktık ama müthişti yani, müthiş. O evet. Çizgiden dönen top içinde aslında... tabii çıplak gözle ilk seyrettiğimizde biraz böyle çizgiyi geçti mi geçmedi mi diye böyle bir bizi bir soru aldı götürdü ama o pozisyon
görünce iç bayağı
yani,
içeriden çıkardı.
Bayağı içerideydi. Bir de Fransızların bir itirazı varmış galiba. Bilmiyorum,
ay evet ya, itiraz ya, FIFA'ya itiraz.
Yani efendim işte bu pozisyonda, bu gol pozisyonunda Arjantinlilerin bir kısmı sahaya girmiş, çizgiyi aşmışlar da bu kurala göre olmamalıymış da bilmem ne.
Tekrarı gerekirmiş maçın.
Tekrarı gerekirmiş.
Abi, ne yapıyorsunuz ya?
Yani o kadar da değil. O kadar da değil. Yapmayın. Yenilgiyi de kabul edin lütfen efendim. Bu şey de yalnız hakeme çok öfkeliler. Başta Ekip gazetesi olmak üzere. Onun üzerinden 2 puan verilmiş hakemin performansı için. Çokça hızlı atağını avantaj diye kestiği söyleniyor ki bir konuda haklılar aslında. 90 artı 8. mi 7. dakika mı, evet, ne olması, evet, lazımdı. Evet. O evet. Pozisyonda 2-2 yani böyle hıldır hıldır gidiyordu aslında Fransızlar. Yani faul diye cart diye kesti ama Kesmese o atak belki golle sonuçlanabilirdi. Burada bence
şöyle,
yazık
kesmese
etti.
Kesmese adam daha büyük faul yapıp kırmızı karta gidebilirdi.
O da olabilir. Hani olabilir.
Birçok şey olabilirdi orada yani gerçekten de. Ya orada haksız değiller ama yani futbol hataları oynuyor. Yani bizde bile oluyor düşün. Bizim hakemlerimiz bile hata yapabiliyor hata.
Yani de nasıl öyle yani? Böyle değil. Hata deme istersen de bambaşka şeyler var. Skandallara yani, bakan şekilde.
Yani.
Yani orada çok doluyuz ya.
Arjantin'in enteresan bir konusu var bu arada. Arjantin o? En son 1986'da kupayı almıştı. 36 yıl sonra kupayı aldı.
Evet.
Onun gibi en çok bekleyenlerden bir tanesi kupa almak için en çok bekleyenlerden bir tanesi İtalya'ymış.
40 küsur olması
1938,
lazım.
1938'de kupa almış, sonra 82'de kupa almış. 44 yıl beklemiş. Evet, evet. Yani bekleyenler arasında Arjantin ikinci sırada. Tabii İtalya önümüzdeki yıllarda kupa alırsa bu 82'den önümüzdeki yıllara gidecek. O da rekoru yine kendi eline geçirmiş olacak gibi geliyor bana.
Yani Arjantin için beklediğimize değdi diyecekler herhalde. İşte bizim bu sayısal veriye yakın bizde Trabzonspor'dan herhalde bahsedebiliriz. Değil mi? Bir 38 sene olmuştu galiba.
Evet,
burada
evet.
34, şey burada 36, orada 38. Hemen hemen yakın sonuçlar, yakın bekleme süreleri diye düşünüyorum. Peki biz bu finali de konuştuk. Biraz daha böyle bir turnuvanın geneline eğilelim mi? Ne dersin?
Şu yoksa varsa notlarım. Bir tane daha bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Yani bir iki küçük not vermek istiyorum. Hı-hı. Şöyle Arjantin-Fransa maçında 5 şut atılmış. Yani kaleyi bulan 5 şut olmuş. İkinci yarının ortalarına kadar. İkinci yarının 15. dakikasına kadar.
Hı-hı.
Ondan sonraki geriye kalan şeye ondan sonraki dakikalarda mesela 105. dakikadan sonra 10 şut atılmış kaleye. İsabetli şut. Yani böyle hani o iki şeyde artık sonlarda vurun beyler hadi herkes tek gidin kaleye falan şeklinde saldırmışlar. Bu bana enteresan geldi şut sayısı ama gerçekten Fransa'nın az attığı şutları hiçbir şeyle açıklayamıyorum.
Hiç yani.
Yani o yakışmadı. Şut sayısını, şut eksikliğini hiçbir şeyle açıklayamıyorum ben.
Yakışmadı. Son olarak Çağlar burada değil ama onun notlarından da faydalanmak isterim. Mesela defansif parametrelerinde iki takımı şöyle comparisonator verileriyle karşılaştıracak olursak da
bence de açık olur. Evet.
Şöyle sonuçlar da var. Rakip sahada top kazanım mesela Fransa'da 20, Arjantin'de 13. Araya girmelerde eşitlik hakim 67-67. Top kayıplarında Arjantin 87, Fransa 90. Kendi sahasında yapılan top kayıplarında Arjantin 25, Fransa 19. Yenen şut beklentisinde ise Arjantin 2,38, Fransa 3,16. Yani bol bol sen bu kaleye şut çeksen yeridir Fransa açısından. Ama böyle bir değerlendirme yapmak isterim.
Yani genel olarak da peki comparisonator verilerine göre bakıyoruz tabii. Hı hı. Ana endekslere ben bakıyorum. Ana endekslerde şöyle söyleyeyim sana. Arjantin Fransa'nın 4,5 kat üstünde.
Evet.
5411 ana endeks
ya,
puanı var.
Ya nedir ya? Evet.
Fransa'nın 1295 ana endeks puanı var Fransa'nın.
Yani ey Fransa sen
ofansa aynen öyle.
Kural hatasıyla falan uğraşacağını bu sayılara aynen bir çözüm bul. Değil mi? Cevap ver bana.
Yani şimdi ofansa bakıyoruz. Ofansa 3357 puanı var. Arjantin'in 2865 puanı var Fransa'nın.
Ya,
i̇şte ne bileyim
ya.
Defansta 95 puanı almış. Fransa eksi 1260 puan almış.
Korkunç.
Fransa 95 puan almış. Arjantin. Hı-hı. Yani ezmiş geçmiş Arjantin. Tabii. Hemen hemen her alanda. Bir tek birebirlerde şeyin üstünde. Hı-hı. Fransa Arjantin'in üstünde. Ama onda bir işe yaramadığını gördük.
Yani.
Kaleye gidemeyince yani. İstediğin kadar birebir yap bir işe yaramıyor yani sonuç.
Hepsi.
Almayınca bal yapmayan ara oluyorsun.
Hep söylüyoruz Arjantin açısından. Belki Suudi Arabistan'dan yedikleri tokat gayet işe yaradı. Bazen böyle bir bayılan bir insan içinde böyle bir ufak böyle bir şey vurursun.
Kendine getirmek için.
Bu Suudi Arabistan maçı bunlar için öyle oldu. İşte harika bir orta saha kazandırmış oldu Suudi Arabistan Arjantin'e. İşte McAllister olsun, Depay olsun ve benim çok beğendiğim bir isim Enzo Fernandez. Bu arkadaşın yakın bir zamanda belki de bir seneyi bulmaz çok büyük takımlara gideceğini düşünüyorum. Beklerde Tagliafico iyiydi, Molina iyiydi. Stoperde Otamendi, Romero güzel idare ettiler. Bir Guardiol değillerdi ama iyi idare ettiler. Martinez, kalede Martinez de bir Şezni olmasa da bence iyi bir kalecilik örneği de sergilediğini düşünüyorum. Gerçi bu kupa töreninde yapmış olduğu hareketle biraz böyle bir
evet,
kötü oldu ama Yapmasa iyiydi ama biraz takımını da şöyle coşturduğu söyleniliyor. Hatta şöyle yine gazetelerden öğrendiğim kadarıyla penaltı atışları esnasında bayağı kurtardıkları oldu. Başta Mbappe olmak üzere Fransızları bayağı bir kızdırmış. İşte uzaktan seni seviyorum demeler. Tamam dostum, bugün iyi gününde olmayabilirsin, idare et, fazla üzülmene gerek yok demeler penaltı atışından önce. Bu akıl oyunları da bayağı bir işe yaramış. Martinez hem ayağını hem elini hem de çenesini konuşturmuş bu maçta, evet. Öğrendiğimize üzere. Bu turnuva Serhat abi, var mı başka bu maçta dair? Gene konuşuruz.
Bu maça dair yok ama Hırvatistan-Fas maçına biraz baksak mı acaba, tamam, diye aklımdan geçmiyor.
Üçüncülük çünkü, maçı, tamam.
Şöyle enteresan bir şey. Şimdi siz üçüncü olmak ikinci olmaktan iyi diyorlar. Şimdi bunu maç sırasında konuştuk da benim sevgili Selim'le. Şöyle bir şey söyledi. Bana çok haklı buldu bunu. İkinci olmak için yenilmen gerekiyor. Üçüncü olmak için yenmen gerekiyor. Bu yüzden de üçüncü olan ikinci olana göre çok daha fazla seviniyor.
Ben de böyle düşünüyorum aslında.
Gibi bir izlenizlik getirdi.
Katılırım
çok
ona.
Çok enteresan buldum hakikaten bunu.
Katılırım. Vallahi öyle. Yani nedense tamam, ikincilik üçüncülüğe göre daha büyük bir şey ama ya o kaybetmenin vermiş olduğu psikoloji katlanılamayacak boyutta ya. Ne bileyim yani, yüzmüşün kuyruğuna gelmişin. Yani bir olamıyorsun, iki oluyorsun. Çok büyük bir moral olarak çöküntü bence ya. Üçüncülük her zaman daha iyidir. Şimdi bir de finalde o Mbappe'nin yüzünden düşen neydi öyle? İşte ona bir ödül verdiler. Unuttum şimdi.
Evet yani. Hani aman alın ödülünüzü başınıza çalın tadında yani. Böyle şey aldı.
İşte o bayağı bir bozuk karşıladı.
Gol kralı ödülünü aldı, altın topu aldı.
Gol kralı, evet, altın top ödülünü verdiler. Yani işte keşke burada olmasaydım mı, bize bayağı bir yansıttı. Bir de o ödül töreninde söylemek de lazım. Messi'ye giydirilen kaftan, kaftan demeyelim, entari diyelim. Değil mi? Daha doğru bir ifade.
Ya, o hakikaten. Ne adını ben de bilmiyorum.
Bu,
ne dersen o.
Bişt gibi bir şey olsa gerek. Tuhaf bir adı da var. Ne gerek vardı bilmiyorum. Yani bunu şimdi... parayı veren düdüğü çalar diyorlar da bu kadar da çalmasın yani. Şimdi Katar futbolum ele mi geçirdi diyeceğiz. Bu turnuvaya kadar hangi turnuvada böyle bir şey yapılabilmiş?
Bir valla başka turnuvalarda ben öyle bir şey görmedim ama başka turnuvalarda ne bileyim böyle salt bir hareketi yapan abinin de sahanın içine girip Di Maria'nın elinden kupa aldığını da görmedim.
Bir de yani
Messi'ye gidip Messi kardeşim falan diye böyle öyle yaptığını da görmedim. Yani çok acayip bir şey bu yani, hani hakikaten
olacak iş.
Parayı
değil.
Veren düdüğü çaldı, sahada top oynadı yani.
Olacak iş değil yani, tamam diyecekler ki herhalde ertesi gün manşetler şöyle olacak. Kupa bir Türk'ün elinde denilmesini sağlamak üzere bu hareketi yaptı diyeceğiz ama.
Bayağı almış kupayı canım yani. Di Maria'dan almış kupayı, sökmüş almış adam ya.
Keşke bir de Infantino bir de ona da madalya taksaymış ama olmadı yani, yakışık almadı hal ve hareketleri. Bilmiyorum,
evet.
Çok tuhaf karşıladı.
Daha ileri götürmeyelim, boşver ama.
Bence
ya, çok hakikaten çok saçmaydı yani, çok tuhaftı.
Çok. Şimdi Fas'ı da tebrik etmek lazım. Üçüncülük maçını hatırlattın. Hırvatistan üçüncü oldu ama Fas'ta dördüncü oldu, bir derecedir. Ve bu turnuvaya adını kazıdı. Fas elinden geleni yaptı. Potansiyelini gösterdi. Kinetik enerjiye çevirdi. Verilerle de zaten biz her programda söylemeye çalışıyoruz. Gönül el verdiğince Fas'ın hakkını teslim ediyoruz.
Ya şimdi
muhteşem
ilk Hırvatistan'da berabere kaldılar. Hı-hı. İlk maçlarında. Belçika'yı 2-0 yendiler. Evet. Kanada'yı 2-1 yendiler. İspanya'yı penaltılarda geçtiler. Hı-hı. Portekiz'i 1-0 yendiler. Fransa'yı 2-0 yenip elendiler derken üçüncülük maçına gittiler. Yani bence muhteşem bir geçiş.
Muhteşem,
yani böyle bir hatırlatmak
harika.
İçin yaptım. Hani adamlar kimlere kafa attı?
Evet.
Hani Portekiz, İspanya, Belçika, Kanada falan. Abi yani adamlar boş değil.
Daha ne yapsınlardı değil mi? Yani artık ellerinden
geleni yaptı. Biz üçüncü olduğumuzda bu kadar takım yenememiştik ya.
Yenemedik.
Şimdi doğruya doğru yani.
Bir Avrupa takımıyla karşılaşmadık mesela. Ama
aynen
onlar
öyle.
Hem İspanya hem Almanya. İşte Belçika'sı.
Şenol Güneş şansı dendi ya o zamanlar.
Yani çok büyük bir turnuva şansı da vardı. Fikstür şansı da vardı. Bunu da söylemek lazım. Ha bu takım 2002'deki o takım final oynayamaz mıydı? Kupayı alamaz mıydı? Bence alırdı. Yani bu kadar kendimizi de küçümsemeyelim. O kadroda iyi bir kadroydu ama işte olmadı. Üçüncülükte yetindik ne yazık ki.
O sene kim aldı kupayı?
Brezilya.
Biz Brezilya'yla kaç kere oynadık?
İki kere. İkisinde de yenildik.
Ya Allah'ım yarabbim.
Ama...
Ya. Yani hani kupayı alan adamla iki kere oynadık arkadaş. Yani yenmemize imkan ve ihtimal yoktu. Bir de o zamanın Brezilya'sından
tabii,
bahsediyoruz.
Tabii.
Abi yani şaka değildi o zamanın Brezilya'sı. Şimdiki Brezilya gibi değildi.
Değildi,
yani.
Değildi. Gerçekten de çok 4-4'lük bir kadro vardı. 4-R vardı.
4'te 3'ü Avrupa'da oynayan adamlardı hepsi yani. Muhteşem adamlardı.
Şimdi burada da
yani, o kupadan benim aklımda kalan İlhan Mansız'ın topu arkasından geçirip önüne atıp geçmesi rakibini.
Tabii, tabii.
Özellikle Brezilya karşısında hani o öyle bir hoş tada bıraktı bizde.
Şöyle bir turnuva geçirmişiz. 64 maçta toplam 172 gol atılmış ve maç başına atılan gol ortalaması da 2,7. Bence hiç fena değil.
Fena değil. Yok,
neredeyse 3 gol. Gerçi ilk maçlar 0-0 ile başladı ama işte bütün takımlar uyum sağlamaya çalışıyordu Katar'daki turnuvaya. İşte ama hava koşulları olsun, ama ulaşım olsun, ama şu, ama bu. Nitekim ikinci, üçüncü maçlardan sonra, hele ki işte son 16 maçları bayağı bir gollü geçmeye başladı. Fransa attığı 16 golle Dünya Kupası'nın en skorer takımı unvanını elde etmiş. Kart bakımından şunları söyleyebiliriz. Hakemler 4 kez kırmızı, 227 defada sarı kartına başvurmuşlar. Arjantin-Hollanda arasında oynanan çeyrek final müsabakası 17 sarı ve 1 kırmızı kartla turnuvada en çok kart çıkan mücadele olarak kayıtlara geçti. Bayağı da havada uçuştu kartlar hakikaten. Tutabilene aşk olsun.
Yerine sokmamış olmalı ya. 17 sarı ne demek,
evet,
yani?
17 sarı.
90 dakikaya böldüğümüz zaman saçma sapan bir şekilde 3-4 dakikada bir çıkartıyorsun demek.
Bir yani. De o kartlardan bazıları sanırım yedek kulübesine de gösterildi. Bayağı tabii, bir tabii, olaylı tabii. Bir karşılaşmaydı. Tabii az önce söyledik, sen de bahsettin, altına çizdin. Turnuvanın sürpriz takımı Fas. Bir başka ödül de Fas'a verilmeliydi ama elde imkan yok henüz. Yine Fas gönüllerimizi kazandı. Gönüllerimizin şampiyonu oldu. Kendilerini tebrik edelim.
Ama işte Hırvatistan'da hakkını yemeyelim ne olursun.
Tabii
ya.
Yani, yemeyelim.
İşte maçın ben komparizometer endekslerine bakıyorum. 4600 komparizometer endeksi var Hırvatistan'ın. 1023 endeksi var Fas'ın. Yani tamam çok güzel oynadı falan da. Hırvatistan'da Hırvatistan'dı yani.
Tabii,
tamam birçok adamın son maçlarıydı. Gerçekten de işte ama hani Modrić bilmem onları kastediyorum. Ama yani oynadılar. Gerçekten de oynadılar. Yani.
Oynadılar hakikaten öyle. Kramaric olsun, Brozovic olsun özellikle orta sahada. Belkemiydi takımının. Gerçekten de güzel bir takım, makina kıvamında bir orta sahaya sahipti.
Turnuvanın en iyi orta sahası olabilirler. Hani onlara ne bileyim bir Mbappe'li bir hücum koysam belki de açık ara Dünya Kupası'nı alırlardı.
Zaten eleştiriliyordu Hırvatistan'da neden iyi bir 9 numara yoktu diye. İyi bir santrafor işte Vahovic'in, pardon Vahovic gitti benim kafa biraz, şey değildi o. Ama Hırvatistan'da da iyi bir 9 numara yoktu. Bu arada turnuva genelinde de 9 numaralar yani santraforlar bakımından da aslında sorunların olduğu bir turnuva olduğu söyleniyor otoriteler tarafından. Yine ben bir
santraforlu bir sistem yoktu ki ama
yoktu,
yani santraforların
yoktu.
Oynayacağı bir sistem benim gözümün önüne gelmiyor. Belki Harry Kane falan diyeceğiz ama yani ne bileyim böyle ya, yani bildik tanıdık anlamda 4-4-2 ya da işte 4-3-3 gibi bir sistemde hani
değildi,
ileride
evet.
Tek adamın durduğu bir şey sistemi hiç görmedik biz.
Dünya buna evrilmiş durumda. Almanya'da Müller vardı ya. Neden bahsediyoruz evet. Değil mi? Yani koskoca
şimdi
Almanya'da.
Bak Mbappe'ye bakalım son maçta. Mbappe solda başladı. 10 numaraya geldi. 9'a çıktı filan. Maç içinde döndü durdu yavrum.
Evet. Mesela bak şimdi Serhat abi. Alvarez Arjantin'de toplamda 362 dakika süre almış. 4 golü var. Giroud'un 380 dakika yine 4 golü var. Ener Valencia 285 dakikada 3 gole katkı vermiş takımına. İspanya'dan Morata 209 dakika süre almış ve 3 golü var. Liste böyle uzayıp gidiyor. Şöyle sadece isimleri söylemek istiyorum. Richarlison, Ramos, Aboubakar, Fülkruk, Kane, Lewandowski, Kramaric, Embolo, En-Nesyri, Depay, Dia, Petkovic ve Martinez. Yani böyle bir 9 numaralar listesi var. Bunlardan hiçbiri işte bir Messi olmadı, bir Mbappe olmadı efendime söyleyeyim. Bir Modrić olmadılar. 9 numaraların parlayamadığı, kendilerine çok da iyi gösteremediği bir turnuva olarak da tarihe kazınmış durumda. Son olarak şunu da söyleyeyim. Almanya mesela Belçika gibi takımlar hayal kırıklığı yaşattılar. Ve üstelik bu takımlar FIFA sıralamasında ilk 10'da yer alıyorlardı. Evet. Hem Almanya'da hem Belçika'da. Almanya bir de üstüne üstlük arda arda ikinci kez grup aşamasında veda ettiler. Bayağı bir köklü değişime ihtiyaçları olacağı benziyor. Soyunma odasında da büyük bir bölünmenin yaşandığı iddia edilmişti Belçika açısından. Sırbistan'da da keza aynı şekilde. Bu ülkelerde kendilerinden beklentilerini karşılayamadılar, gerçekleştiremediler. Afrika ve Asya takımlarının büyük çıkışı vardı. Vallahi benim açımdan gayet sevindirici bir gelişme. İşte Kamerun olsun, Gana olsun, Fas, Senegal, Tunus, Asya'dan Japonya, Güney Kore, Avustralya maç maç iyi performanslar da sergilediler. Yani topyekun olarak totalde gayet iyi takımların olduğu bir turnuva oldu 2022 FIFA Dünya Kupası. Messi, Mbappe final oynadılar. Neymar erken döndüler. Yıldızlar açısından da bu şekilde geçmiş Dünya Kupası.
Bu arada Mbappe kupa alamadığı için biz Mbappe'yi biraz arkada bırakıyoruz. Yani insanlar arkada bırakıyorlar. Biz daima adamın hakkını veriyoruz tabii, rakamlarla tabii, tabii. Ama bir minik rakam sal şeyini lütfen vermek istiyorum. İzninle Mbappe'nin. Mbappe galiba bugün ya da dün 24. yaşına girdi. Hı-hı. Hani yaş gününü kutluyor. Şimdi yaş günü kutlayan bu adam 24. yaşında 363 maçta, yani uluslararası lig maçı, o bu filan totalde 363 evet, maçta 253 gol atmış.
253 of.
Evet, onu muhteşem. Şimdi diğerlerini 24 yaşlarını koymuşlar oraya. Hı hı. Yani diğer futbolcular 24 yaşlarında ne yaptı diye. Mbappe'nin 253 golüne karşılık Neymar'ın 257 golü varmış 24 yaşında. Hı hı. Ronaldo 233, Messi 197, Cristiano Ronaldo 132, Benzema 127, Thierry Henry 89.
Evet.
Yani
yıldızlar listesinde. Hı-hı.
Çok acayip gidiyor. Mbappe çok acayip gidiyor ve ne bileyim, dünyanın bir numarası olabilir eğer sakatlanmazsa, çok acayip acayip şeyler geçirmezse.
Lekip şöyle bilgiler. Yani
çünkü böyle bir evet, şeyi çok müsait, böyle küsmeye çok müsait adamın duygusal yapısı da, ondan korkuyorum.
Ben. Doğru, doğru. Ben de onun tek endişem o aslında. Lekip gazetesi de şöyle bir istatistik çıkarmış. Dünya Kupaları tarihinde en az 10 maça çıkan oyuncuların gol ortalamaları bak nasıl olmuş. Almanların efsane oyuncusu Gerd Müller listenin zirvesinde 1,08 gol ortalaması var. Evet, evet. Bir başka Alman oyuncusu Rahn, o da tam bir ortalamasını elde etmiş. Ve bu iki efsane oyuncuyu Mbappe, Kylian Mbappe takip ediyor. Gol ortalaması 0,86. Bunu daha da geliştirebilir. Daha da efsaneler listesinde yükselebilir Mbappe. Ve Lionel Messi, o ballandıra ballandıra anlattığımız Messi'nin ortalaması 0,50, listenin 25. sırasında. Mbappe henüz 3. sırada, altını çiziyorum.
Ama tabii şeyi koymak lazım. Şimdi Gerd Müller tamam, çok büyük bir adamdı filan falan, ama nokta santrfordu ve herkes onun gol atmasına çalışıyordu. Tabii. Şimdi Mbappe dediğim gibi yani bu maçta bile 3 kez pozisyon değiştirdi. Hı hı. Şimdi Neymar'a bak, özür dilerim. Messi'ye baktığımızda Messi 10 numara oynuyor zaten, ya da ne bileyim sağ kanatta oynuyor, sol kanatta oynuyor. Hani hücum ileride tek adam gibi çok fazla oynamadı. Hı hı. O yüzden de hani belki bu bakış açısıyla da sayısal olarak hakkını vermek lazım. Ama evet ya, yani Gerd Müller'in de golcülüğünü kimseyle hiçbir şeyi tartışmayalım. Yani.
Evet, çok çok.
Çok büyük adamdı
iyi,
yani.
İyi bir adamdı, aynen öyle. Sen biraz bahsetmiştin ama ben şöyle bir vurgular da yapmak isterim. 24 tabii yaşına ki kadar olan yıldız isimler, Dünya Kupası'nda sahneye çıkan yıldız isimler de karşılaştırılmış. Mbappe'nin daha şimdiden 12 golü var, 1. sırada. Onu Pede takip ediyor, söylemiştin, 7 golü var. 3. sırada evet, James Rodriguez ve bir başka Arjantinli efsane isim Kempes var, 6 gol. Messi 24 yaşına kadar kaç golü var? Sadece 1 golü var, 119. Evet, sırada. Yani böyle de bir kusursuz başarısı var. Yiğidi öldürelim ama hakkını da verelim Kylian Mbappe.
Yaş itibariyle Dünya Kupalarına katılması da çok enteresan gidiyor. Hı-hı. Çok iyi gidiyor yani. Yani şimdi bir önceki Dünya Kupası tam gülmüş, yaşıydı. Evet, 20 yaşında. Gülmüş. Evet evet. Hı-hı. Tam 19-20 yaşındaydı bir önceki Dünya Kupası'nda. Mükemmel bir yaşta ilk kez başlamak için. Mesela 17-18 olsan kimse o kadar ciddiye almaz. Ciddiye almaları için Pele olman lazım. Tabii, tabii. 17 yaş 250 günde takımı alıp sırtlayıp götürmen için. Tamam, Pele de değil yani hani, ama yani, daha bir anda değil, değil yani Mbappe'yi çok acayip yerlerde göreceğiz. Bizim istatistiklerimizi darmadağın etmeye devam edecek bence.
Beni hala heyecanlandırıyor topu alışı, o rüzgar gibi, fırtına estirir gibi dribling yapışı, rakiplerini sağlı sollu geçişi.
Driblingi var, şutu var, çalımı var, topu tutması var. Hani ileride top attığı da tutabilen bir adam, sırtı dönük olunca kimse ondan top alamıyor filan gibi, çok acayip özellikleri yani var.
Gözlerimizdeki o perdeyi kaldırıveriyor.
Bunların totali kimse de yok yani.
Tabii tabii tabii.
Yani teker teker bu söylediklerimizi yapanlar var ama hepsini bir arada yapan adam gerçekten yok.
Serhat abi, son iki dakikaya girdik. Bir de turnuvanın evet, en iyi 11'inden de bahsetmek isterim kapatmadan. Yine Comprezinator evet, verilerine göre. Şimdi süper, ilk 11 şöyle oluşuyor sayın dinleyicilerimiz. Kalede Yassine Bono, Fas'tan. Defansta ise sol bekte Theo Hernandez, Fransa'dan. Hırvatistan'dan Gvardiol ve Arjantin'den Romero'yu görüyoruz. Sağ bekte ise yine bir başka Fransız isim Koundé var. Jules Koundé'yi görüyoruz. Orta sahada iki isim, Alexis McAllister Arjantin'den, Hırvatistan'dansa Luka Modric, yılların eski temeli isim. Ve evet, hücum hattı dört isim var. Herhalde şunlara kimsenin itirazı olmaz. En ileri uçta Julian Alvarez Arjantin'den, yine hemen arkasında Lionel Messi. Sol ve sağ kanat forvetlerde ise Kylian Mbappe ile Bruno Fernandes var. Portekiz açısından da çok da iyi bir turnuva geçmedi ama ilk 11 en iyi turnuvanın en iyi 11'inde Bruno Fernandes adını yazdırmış. Herhalde aynen kimsenin öyle itiraz etmeyeceği bir 11 olsa
yok,
gerek.
Yok, benim buraya hani şut çıkartalım da yerine bunu koyalım diyebileceğim biri yok gerçekten de. Hepsi zaten sayısal yollarla oralara gelmiş olan insanlar. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok gerçekten de. Hakkıyla alınmış yerler hepsi.
Birçok basın kuruluşu kendi 11'ini paylaşıyor. İşte Marka olsun, As gazetesi olsun. Mesela L'Ekip'te Bruno Saka'yı göstermiş ilk 11'de. İngiliz futbolcu. Messi ile Mbappe'yi koymuş hemen yanına. Orta sahada ise Fernandes var. Fas'tan ilginçtir Amrabat'ı koymuş. Yanında ise Modric var. Ve defansa ise Beşiktaşlı isim Romen Saiz'i görüyoruz. Bu arada Saiz 2 maç yokmuş. Bunu da bir not olarak aktaralım. Bir başka Faslı isim Hakimi var. Sağ bekte, sol bekte ise Acuña var. Arjantin'den son olarak da Livakovic var. Hırvatistan'dan kalede, L'Ekip'in ilk 11'inde de. Durum böyleydi.
Evet, bu arada bu akşam Türkiye Kupası maçı var değil mi?
Aa, evet, onu hemen hatırlatalım.
Hatırlatalım herkese.
Şu sıralarda da oynanan bir maç var. Kasımpaşa Ümraniye maçı. Saat 13'te başlamıştı. Devre arası, ikinci yarı birazdan başlayacak. Bir başka maç daha var aslında. Kusuruma bakmayın lütfen. Söyleyemedim. Ankara Gücü Tuzla maçı, o da başlamış durumda. Saat 15'te Sivas Erok, 17'de Antalya Manisa, 19'da Başakşehir Göztepe ve saat 21'de de Fenerbahçe İstanbulspor maçı var. Yani kulüpler bazından futbola yeniden merhaba diyoruz. 2 aylık ara sona erdi.
Yarın... Ya sen mutlaka söyleyeceklerimi hatırlatayım dedim ben de.
Çok iyi yaptın. Biraz işte yaşlılık diyelim. yarın saat 19'da Trabzonspor, Samsunspor, 21'de Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçları var. Ve son olarak da Perşembe günü saat 21'de Galatasaray Keçiören maçı futbol severleri bekliyor. Hafta sonu da yine bol bol konuşuruz zaten. Önümüzdeki 2 gün boyunca Spor Toto Süper Lig'de de 15. haftayla itibarıyla yeniden ligdeki maçlarda devam edecek. Diyelim ve son sözlerini alayım senden.
Son sözlerimiz, ben Muchachos Argentina demek istiyorum. Aa, çok güzel, güzel bir şarkı. Evet. Onunla veda edelim istiyorum.
Çağları
da geçmiş olsun diyelim tekrar. Sevgiler gönderelim. Yarın inşallah birlikte olmayı başarırız.
Görüşürüz, hoşça kalın.
Sevgiler.
Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá.
Sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Verimaç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.